Ayrım 4. Türkan. Ayşe Kulün. Sayfa 51. Aşkın çeşitli halleri. Elbette her genç kız gibi ben de aşkın hallerine aşıktım. Şarkılar dinliyor, romanlar okuyor, sinemalarda seyrettiğim sevgilileri özeniyor ve beni benden alacak büyük, çok büyük bir aşk. Yeni ve sarsıcı hadiseler beni hayatla doldurup bambaşka edecek fenomenler bekliyordum. Beklediğim oldu. Hayatıma birkaç ay sonra Atilla girdi ve yerden kesti ayaklarımı. Atilla ile evlenme konusu ciddiye binince Ali'ye benim de bir doktorla evlenmek üzere olduğumu yazdım. Yanıtı hemen geldi. O da beni tebrik ediyor, mutluluk diliyordu. Zaman içinde her ikimiz de evlenmiş, kendi yollarımıza gitmiştik. Başka şehirlerde yaşıyorduk. Binbir gailemiz vardı. Ailelerimiz genişliyor. İş hayatımızın zorluklarıyla boğuşuyorduk. Saçımı tarayacak zaman bulamadığım günler oldu ama Ali'nin mektuplarını hiç yanısız bırakmadım. Yıllarca mektuplaştık. Bu mektuplar iki dostun birbirine yazdığı mektuplardı sadece. Aşk geçmişte kalmıştı. Birbirimize çocuklarımızın doğumunu, iş hayatımızdaki terfileri müjdeledik, derdimizi döktük, sevinçlerimizi, kederlerimizi paylaştık. Yolumuz ender de olsa uzun yıllar sonra bir iki kere kesişti. Birbirimizi gördüğümüzde sevinip dertleştik. Çocuklarımın babasından boşandığım ve yapayalnız kaldığım günlerde dahi keşke Ali ile evlenseydim diyemedim ama onun mektuplarına, fikirlerine, tavsiyelerine hep ihtiyacım oldu. Postacının getirdiği zarfın üzerine yazısını her gördüğümde içime sevinç dolardı. Ya işte böyle. Bir zamanlar bizlere üzeri pullu zarflarda mektuplar getiren postacılarımız vardı ve dostlar mutlu olayları tebrik etmek, taziyede bulunmak ya da sırf haberleşmek için mektuplar yazarlardı birbirlerine. Ben mektup çağında doğmuş, büyümüş ama bilgisayar çağında ölmeye hazırlanan biriyim. Herhalde çocuklarıma başsağlığı dilekleri de zarflı mektuplarla değil, e-postalarla yollanacak gittiğimde. Gökşin yeni bir lokma hazırlamış benim için. Uzattı, çaresiz aldım. Bir ara yine bırakıvereceğim saksının içine. O gidince bu gelir, hepsini yalar yutar. Senin mektubun sonu şöyle bitiyor Türkan dedi. Hala elimde mektupla cebelleşen Gökşin. Dinle bak. Her şey bir yana, şu anda burada olmalıydın ve güneşin harikulade batışını birlikte seyretmeliydik. Uçuk mavi semadaki uçsuz bucaksız bulutlar, güneşin son ışıklarıyla öyle bir aydınlanmışlar ki, gölgeler öyle harika ki, sanki koca bir acemi halısını gökyüzüne tersine tutturmuşlar. Olmuyor, şu kalem aciz bu güzelliği tasvirden, ne yazık. Gerçekten de yazık oldu, o müthiş romantizmin boşa gitti kızım. Hayatımın en değerli yılları, doğunun dağında taşında, suyu akmayan, helası olmayan köylerinde heba oldu. Yer yataklarında yattın, yer sofralarında yemek yedin, yoruldun, yıprandın. Yorulmuş, yıpranmış olabilirim ama heba olmadım. Cüzam taramalarını yapmasaydım Türkiye'de cüzamın önü alınamazdı. Cüzamlılar hala insan yerine konulmuyor olurdu. Yaptıklarının önemini biliyorum ama bütün bu koşuşturma içinde keşke yanında sana layık, kıymetini bilen biri bulunaydı. Kıymetimi hastaların bildi. Yoksa beni rüyasında sıkıntılı gördüğü için ta Tunceli'den gelir miydi Halime? Varsın kocaların bilmemiş olsun. Allah hayatımızı güzel eyledi ama koca konusunda ikimize de cömert davranmadı Türkan dedi Gökşin. Gökşin'e benim hayatım buydu. İyileştirdiğim, kurtardığım, hayata kattığım insanlardı. Belki de ben hep bunu istedim diyemediğim için uzun bir süre sustuk. Ben şimdi ona hastalarımdan hangi birinin öyküsünü nakledeyim ki? O ki benim en yakın arkadaşım, 63 yıllık dostum ama ben sırf o üzülmesin diye pek çok şeyi sakladım ondan. Sadece zavallı cüzamların kendilerinin değil, hasta olmayan çocuklarının, akrabalarının dahi mahallelerinden, sokaklarından dışlanmalarını, hayatlarını ancak başka yerlere göçerek kurabildiklerini Gökşin'e ayrıntılarıyla hiç anlatmadım. Çok hassastır, kaldıramaz diye düşündüm. Tıp fakültesinde okurken mektuplarında beni çok etkileyen kadavra derslerini, ilk kez şahit olduğum doğumları, ölmek üzere olan hastaları, hastanenin türlü türlü hallerini anlattığımda içim fena oluyor. Anlattıklarını geceleri rüyalarıma giriyor. Lütfen bana böyle şeyler yazma diye beni uyarmıştı. Atilla'dan asıl ayrılma nedenimi de sakladım arkadaşımdan. Uzun süren hastalıklarım sırasında çektiğim sıkıntıları da, acıları da. Yarısı sevdiğim insanları acılarımla yük olmamak için, yarısı da gururumdan çok şeyi içime attım. Gökşin de benim üzülmemem için hep dikkat ederdi. Şimdi düşünüyorum da hata etmişiz. Anlatabilirmişiz, paylaşabilirmişiz acılarımızı. İnsanlar her şeyi kaldırabiliyor aslında. Ali ile ilgili mektupları bir kenara desteleyip rastgele bir başka mektup çektim saçılmış olanların arasından. Bir zamanlar zengin olaydık neler yapardık diye konuşurduk. Ben hep bir ada tahayyül ederdim. O adanın ortasında ise koca bir bina. Kocaman ve bir tek. Etraf ağaçlık, çiçeklik ve sevimli hayvanlar, kuşlar, geyikler, kangurularla dolu. Hatta maymunlar, filler bile var. Konağın içinde koskoca bir kütüphane, yeryüzündeki bütün kitapların bir kopyası mevcut ve hepsi sıralanmış. Sonra biri bölümünde geniş bir müzik odası, bütün enstrüman ve notalarıyla. Orada, bu şirin ve şairane yerde her çeşit insan aradığını bulabiliyor. İşte burada sen, Ali, bütün sevgili arkadaşlarım, yakınlık duyduğum insanlar hep birlikte yaşıyor, mesut oluyoruz. Orada bencil olmayan her iyi ve temiz insan aradığını bulur. Gerçek aşk nedir, kardeşlik nedir, bir erkek bir kızı değil, herkes birbirini sever vesaire vesaire. Gerçekten ne kadar safmışım ben, ne kadar saf, romantik ve çocukmuşum. Şu satırları 1953'te yazmışım, fakülteye başlamadan birkaç hafta önce 18 yaşındayken. Bugünün gençlerinin ihtiyaçlarını ve aşk kavramlarını düşününce benim birbirini kardeşçe seven, kitaplar, müzik aletleri, geyikler ve kangurularla dolu bir evde mutluluk arayan insanlarım kara mizahattan da öte kalıyor. Baksana Gökşin, bir hayalim varmış bahçe içinde, kocaman bir eve sevdiğim dostlarımı doldurup hep birlikte mutlu olmayı hayal etmişim. Oku bak, ne komik dedim. Sen bunu gerçekleştirdin Türkan, dedi Gökşin. Bahçe içinde bir evi arkadaşların değil ama cüzamlılarını topladın ve onları mutlu ettin. Senin bir yaştan sonra has dostların cüzamlılar oldu zaten. Bir süre gözün başka şey görmedi. Kendini onlara feda ettin. Arkadaşlarını, evini onlar için ihmal ettin. Hep onlar için didindin, çalıştın, çabaladın. Allah'tan hayatına okula yollanmayan yoksul kız çocuklarının eğitim işi girdi de başını cüzamlılardan kaldırıp biraz nefes aldın. Hiç de senin söylediğin gibi değil, dedim. Ben yaşamasını da bildim. Yığınlı dostum var. İhtisas dalımın sayesinde birçok değerli insan tanıdım. Konserlerden, sergilerden, tiyatrodan, mavi yolculuklardan, yurt dışı gezilerinden nasibimi aldım. Kendimi hiç de eksik hissetmiyorum. Çocuklarıma da ailemin bana tattırmadığı özgürlüğü tanıdığım için mutluyum. Hani nerede yanında duran ve seni seven bir erkek? Ali var ya, o beni 56 yıldır hala seviyor. Artık sadece kız kardeşini sever gibi ve sadece mektup satırlarında. Kız kardeşi sevmek de bir sevgidir Gökşin. Üstelik benim aşka değil, dostluğa ve dosta ihtiyacım var artık. Allah'a şükür hepinizin sayesinde eksikliğini hissetmiyorum bunun. Senin için illa dostluk da dostluk. Herhalde annenin seni yetiştirme tarzından böyle oldu. Nerede o mektup? Ver şunları bakayım. Gökşin divana saçılmış mektupları eğilip karıştırmaya başladı. Birini seçti, aldı aralarından. Ah Gökşin, en yakın zamanda vaktiyle kıymet verdiğimiz şeylere güleceğiz. Hayat hep böyle. Sen de bilirsin ki insanlar verdiğimiz değere layık değiller. Hakiki iyiyi bulmak çok güç. Şüpheci ruhunu, temkinini asla kaybetme. Ne yazık ki bütün acı ve heyecanlar kavuşmanın ardından biter, bıkkınlık o anda başlar. Bu hep böyle ama biz daima istisnai vaziyetlere inanır, bekleriz. Böylece kendimizi aldatırız. Bazen birinden hoşlanır gibi oluyorum, bir iki gün hayal ediyorum, düşünüyorum, aynı insanı tekrar görünce her şey başlamadan bitiyor. Ben de öyle bir ne istediğini bilmeme var ki. Gördün mü? Doğru söylememiş miyim? Doğru söylemişsin, dedim. Bak bir tane daha okuyacağım. 1955 Haziran'da yazmışsın. İnan ki hakiki aşk diye bir şey yok. Hepsi hayal gücümüzün bir noktaya tasnif edilmesinden ibaret bence. Tabii binde bir ihtimalle aksi varit olabilir. Sen kendini aşka böylesine kapayınca aşk da gelip seni bulmaz. Bulmadı zaten. Yetmezmiş gibi bir de kendine vazife edindiğin yardımseverliğin vardı. O küçücük yaşında bile her derde deva Lokman Hekim gibiydin. Ona da bir kanıtım var. Dur bulacağım şimdi. Sen hayatını böyle şeylerle doldurunca aşka vakit mi kalır? Al işte buldum. Sütçü Ayşe Hanım'ın oğlu Küçük Doğan bizdeydi bu akşam. Kardeşlerin birer ikişer yatınca yalnız kalan çocuğu evine götürmek bana düştü. Sütçü Ayşe Hanım pek dertliydi. Kendisine fal bakmamı istedi. Hiç inanmam ama kıramadım. Öyle isabetli şeyler söylemişim ki kerametime hayran oldu. Halbuki benim için uydur uydur anlat ebe gümeci bunlar. Görüyor musun? İnsanları kırmamaya o kadar kararlısın ki sütçünün karısına fal bakabiliyorsun. Sırf kadıncağız hoşnut olsun diye. Oysa sen ne fala inanırsın ne de bakmayı bilirsin. Ortaokuldayken annemin elime süt şişeleri verip beni Kandilli'deki yoksul ailelerin çocuklarına süt dağıtmaya göndermesini hatırladım. Arkadaşlarım benimle Florence Nightingale diye dalga geçerlerdi bu yüzden. Tamam, yine haklısın, dedim. Haklıyım elbette. Şişli'de açtığın muayenehaneyi de 3-5 ay sonra kapatman hep yufka yüreğinin yüzündendi. İşte şimdi saçmaladın Gökşin. Ne alakası var Allah aşkına? Muayenehanenin kirasını karşılayamamıştım. Neden karşılayamamıştın? Çünkü her gelen yoksula bedava bakmaya başlamıştın da ondan. Cüzamlılar, uyuz olanlar zenginlerin arasına çıkmıyor ki. Yufka yüreğin onlardan para almana el vermeyince elbette karşılayamazdın kirayı. Senin onda bir bilgine sahip olmayan bir başka dermatolog para kesiyordu 3 bina ötede. Başkasının kazancından bana ne? Benim para kazanmıyorum diye şikayet ettiğimi duydun mu hiç? Duymadım, çünkü sen en büyük mutluluğu birilerine yardım ederken duyuyorsun. Para kazanmak umurunda değil. Para eğer güzel bir amaca hizmet etmiyorsa, olsa ne çıkar, olmasa ne çıkar? 3-5 pahalı elbise giymek, mücevher takma ve gösterişli Davetler vermek için harcanan paralara o kadar acıyorum ki. Haklısın canım. Ben ne paradan, ne zenginlikten, ne lüksten hoşlandım. Alın teriyle kazanılmamış tek kuruş girsin istemem cebime. Hayatını yaşamak, aşık olmak, kendine bakmak da hep ikinci plana itildi senin hayatında. Var mı, yok mu görev aşkı? Al bak, bir mektup daha var, işaretliymişim kırmızı kalemli. Al oku. Elime verdiği mektubu okudum. Dün atanın ölüm gününde milletimin gözyaşlarını dinlerken ve onlarla aynı duygularda birleşirken benim için her şeyden önce bu aziz vatanın gelmekte olduğunu anladım. O kadar çok şey var ki kadın erkek aşkından önce ve daha mühim aşk filan bana vız geliyor. Biliyor musun Türkan, bu mektubun ilk okuduğumda bizimki amma da ukalalık ediyor diye düşünmüştüm. Meğer sen yolunu daha o günlerde çizmişsin. Bu çizginden de gerçekten hiç ödün vermedin. Gençlik işte, ben de her genç gibi idealistim o yaşlarda. Şimdi farklısın sanki. Hayata bu duygularla başlamasaydın, sen de her genç kız gibi biraz flört, biraz serserilik edeydin, giyim kuşam düşüneydin, hayat boyu kendini böyle paralamazdın hep başkaları için. Hayatımı geri sarıp yeniden mi başlayayım, kendimi ön plana koyarak? O mümkün değil. Ama bizim dinimizde azizelik mertebesi olaydı sana verilmesi gerekirdi. İyi ki yok. Olsaydı sana vermezlerdi, ben de kahrolurdum. Gökşin'in benim için söylediklerini düşündüm de haklı sayılır. Çünkü ben gerçekten hayatım boyunca cinselliğimle algılanacağım diye hep korktum. Bu korkuyla dekolte ya da çok dar elbiseler giyemedim, fazla makyaj yapamadım. İçimde kopan fırtınaları kimseye belli edemedim. Oysa 15 yaşından beri ne kadar çok istedim sevmek, sevilmek, delice aşık olmak, hatta cinselliği yaşayabilmek. Ama tüm yakınlaşmalarımda hep aşktan, cinsellikten kaçtım. Önceleri belki çocukluğum süresince maruz kaldığım baskıdan, sonraları belki bir doktor olarak insan vücudunu her yönüyle mekanik bir varlık olarak algılamaktan, kim bilir. Ama Gökşin'e bir noktada katılmıyorum. Sadece ben değil, o da dahil olmak üzere biz hepimiz böyleydik biraz, Kandilli Kız Lisesi'nin kızları. Hayatımın tümünü mesleğime ve hastalarımı adadım diye arkadaşım beni günah keçisi ilan etmiş belli, canı sağ olsun. Zeynep içeri girip Gökşin'e bir çay daha içip içmeyeceğini sordu. İstemem, teşekkür ederim dedi Gökşin. Ben yavaştan kalkayım, evime döneyim, bir duş alır, gazeteleri okurum, dinlenirim biraz. Vallahi göz kapaklarının üzerinde uykusuzluktan kum torbaları var sanki. Bana kahvaltımı ettirebilmiş olmanın iç rahatlığıyla gitmeye hazırlanıyordu. Mektuplar ne olacak diye sordu. Onları okuduktan sonra bana iade edecek misin, sende mi kalsınlar? İşlerinden seçmeler yapacak, yine sana vereceğim. Günü geldiğinde değerlendiresin diye. Sorgu dolu gözlerle baktı yüzüme. Kalemini güvendiğimiz biri çıkarsa, yani var aslında da. Hakkımda hemen her şeyin yazılmış olduğunu söyledi. Tekrara düşmek istemiyormuş. Bir gün bu mektupları okur, onlardan ilham alırsa... Anladım dedi Gökşin. Bu konuyu daha önce de konuşmuştuk aramızda. Gökşin kimden söz ettiğimi biliyordu. Zeynep kapıda dikilirken konuyu kısa kesmeyi tercih ettik. Gökşin, sen bir göz at bu mektuplara, ben öbür gün yine gelirim, birlikte bir kere daha geçeriz üstlerinden demekle yetindi. Gelmeden telefon et, yarın kan alacaklardı. Değerler izin verirse hastaneye götürecekler kemo için. Buraya kadar boşuna gelmiş olma. Ararım gelmeden dedi Gökşin. Mikrop kaparım endişesiyle öpüşmem yasak olduğundan bana eliyle öpücükler yolladı, çıktı. Zeynep Gökşin'i yolcu etmek için aşağı indi ve geri gelmedi. Divanın yanında kıvrılmış uyuklayan babaya gidip Zeynep'i çağırsana dedim. Kuyruğunu 2-3 kere yere vurup kalktı, sallana sallana merdivenlere yürüdü. Şu köpeği bana bir yastık versene desem ağzıyla karşı divanda duran yastığı getirip arkama yerleştireceğinden eminim. Köpek yine hala gelmesin diye ona emin bir uyumadım. Sehpada duran çıngırağa uzanıp çaldım Zeynep yerine. Yukarıdan Çağlayan indi. Arkama bir iki yastık daha koysana. Daha dik oturmak istiyorum canım dedim. Bu mektuplar da neyin nesi anne? Gökşin teyzen getirdi onları. Hayat boyu yazıştıklarımız. Daha doğrusu bu gördüklerim benim ona yazdıklarım. Onları mı okuyacaksın şimdi? Sen beni dik oturtursan her birine göz atacağım. Tarihin derinliklerine yolculuk. Sondan bir evvelki yolculuk. Şşşt! Olumsuz düşünceler yasak. Pekala, sadece tarihimin derinliklerine yolculuk. İyi yolculuklar anne dedi Çağlayan. Yastıkları arkama koydu. Yanımda duran kahvaltı tepsisini aldı çıktı. Bu geri gelip ayaklarımın dibine eski yerine yerleşti. Ben de mektuplarımı kucağıma döktüm ve kendi tarihimin derinliklerine yolculuğa hazırlandım. Tarihimin derinliklerine yolculuk. 5 Şubat 1957. Gökşin'im. Demek hastane havadisleri canını sıkıyor. Onları okurken fena oluyorsun. Ama biz onlarla öylesine haşır neşiriz ki Gökşin, sana kendimden söz ederken bunları katmamak elimden gelmiyor. Senin mektuplarında Aykut'tan bahsetmeme benzer bu. Alışacaksın kardeşciğim. Çünkü ben vakaları gördükçe aman bunları Gökşin'e ileteyim, benim duygularımı bir tek o anlar diyorum. Hocalar arasında meslekte çok iyi örneklerimiz var. Çok kötüleri de var. Hastalara bağıran doktorları dövesim geliyor. Herkes bir numara, bir rol tutturmuş gidiyor. Kızlar doktorların, hocaların peşinde. Kırıtmalar, sırıtmalar gırla. Doktorlar da teşne. Bana ise en sulu adamlar bile tek bir defa takılmadılar. Bununla övünüyorum. Biliyor musun, sana bu haftaki ruh halimi aksettiren bir şiir yazacaktım. Her zamanki gibi, ama postanede kart bulamadım. Bu mektubu dişlerimi yaptırmak için beklerken dişçide yazıyorum. Bu nedenle defter kağıdına yazılıyor bu satırlar. Ama ne önemi var? Yeter ki insan yazmak için vakit bulsun. Her gün hastaneye iniyorum. Tıpkı doktorlar gibi. Onlarla beraber çalışıyor, öğreniyorum. İşlerinde biri var, yanında bulunmaktan huzur duyuyorum. Hep ona yardım ediyorum. İçim dopdolu oluyor, hayatımı yaşıyorum. Arkadaşlar res çektiler, kızıyorlar ona olan alakama, ama bana bız geliyor. Üstün bir insanın yakın alakasına çok ihtiyacım var. Sadece dost kalabileceğimiz ihtimali bile bana büyük huzur veriyor. Uğur'u kaçar diye yazmak istemiyorum ama yazmakta bir ihtiyaç. Uğur'u kaçar diye. 15 yaşımın tek taraflı ilk platonik aşkından ve yüzünü ancak 2-3 kere gördüğüm mektup arkadaşımın satırlarında gelişen, yine tek taraflı aşktan sonra şimdi aşk zannettiğim bir duyguyu nihayet dolu dizgin ve karşılık görerek yaşıyordum. Yaşadığım hayal ve gerçekle iç içe örülmüş bir aşktı. Bu kez bir zamanlar mektup arkadaşımı tarif ederken kullandığım güzel sözcüklerin hiçbiri dökülemiyordu kalemimin ucundan. Atilla için dünyanın en dürüst, en iyi kalpli, en yüksek ahlaklı erkeği diye yazamıyordum. Çünkü o beni huyuyla suyuyla değil, uzun boyu, renkli gözleri, dalgalı sarı saçlarıyla çekiyordu kendine. Onun ahlakının nasıl olduğunu peşinde değildim. Nasıl bir kişiliği olduğunu dahi merak etmiyordum. Sadece onun yanında olmak istiyordum. Küçücük bir kızken hayalini kurduğum, uzun boylu, çok yakışıklı prensimdi benim. Bu genç asistan benim sınıfıma ders veriyordu. Onun ders verdiği günler, sabah dolabımda ne varsa en az 2 kere giyip çıkartıyordum üzerime. Allah'tan çok fazla giysim yoktu. Ellerimle diktiğim 2-3 etek, birkaç bluz, annemin ördüğü hırkam, atkılarım ve berem. Giy çıkar, giy çıkar, en sonunda hep aynı kıyafete karar kırsam da bir atkıyla, bir bereyle farklılık yaratmaya çalışıyordum. Annemin kırmızı rujunu parmak uçlarıma, yanaklarıma yediriyordum. Saçlarımı defalarca fırçalıyor, yaşımdan büyük durmak için topuz yapıyordum. Kalbim küt küt atarak koşuyordum koridorlarda ve sınıfa girince hemen gözlerini arıyordum genç asistanın. Beni görünce gözlerinin içi gülüyor ya da bana öyle geliyordu. Başıyla selam veriyordu kimseleri belli etmeden ya da bana öyle geliyordu. O ders dünyanın en ilginç dersiydi. Anlatanın bazından bal damlıyordu ya da bana öyle geliyordu. Aramızda belki çok şey vardı, belki hiçbir şey yoktu. Bilmiyordum, bilmek istemiyordum. Hayatımın tüm ayrıntılarını, tüm ilişkilerini saat saat, dakika dakika yazdığım Gökşin'e hiçbir şey yazamaz olduğumdu Atilla'ya dair. Her hafta birbirimize yollamayı adet edindiğimiz, ruh hallerimizi belirten şiirli kartları bile esirgemiştim Uğur kaçar diye. Oysa sevgili Gökşin'im de sırılsıklam aşıktı o sıralarda. Beni en iyi anlayacak kişi oydu. Sonradan evleneceği sevgilisinin adı Aykut'tu. O bana her buluşmasını, her konuşmasını ayrıntılarıyla yazarken benim birdenbire içime kapanmam garip değil miydi? Bugün geriye baktığımda bilinçaltımda bir başka benim var olduğunu biliyorum artık. Yaşayan, nefes alan, düşünen, duygulanan, benden içeri bir ikinci bilge ben. İşlerin yolunda gitmeyeceğini ta o zamandan bilmiş gibi, kocaman laflar etmeyeyim, ileride bir gün mahcup olmayayım diye elimi bağlamış meğer. Aşka dair sözlerde tutumlu davranmışım. Örneğin bir sayfada sadece 2 satır yazılı. İçim buruk buruk, doktorumu yolcu ettim bir haftalığına. Şimdi mektubu okurken, aşık olduğuma inandığım adamın bir haftalığına nereye gittiğini anımsamıyorum ama ders verdiği sınıfa girip de onun yerine başka bir asistan doktoru gördüğümde nasıl bir boşluğa düştüğüm, ders boyunca önümdeki deftere adını karalayıp durduğum dünmüş gibi aklımda. Aynı günlerde çok romantik bir mektup daha yazmışım. Güya sırılsıklam aşığım ama kadim dostum Ali'den bir türlü kopamadığım da kesin. İstanbul'da sonbahar bütün haşmetiyle hüküm sürüyor. Sana ve Aykut'a bahçedeki armutların bir dalından 2 yaprak kopardım. Şahane bir renk karışımı içinde bunlar, eğer renklerini kaybetmeden eline geçerse çok şey bulacaksın. Kırmızı, yeşil, sarı, kahverengi ve beyazdı. Bütünüyle tek bir yaprak bile bir alem. Dün Ali'den bir mektup aldım. Topçu olarak askerlik yapıyormuş. Evliliğinden hiç bahsetmiyor, mektup istiyor. Derhal yazdım. Niye derhal yazmışım? Niye? Ali'nin mektupları kesildiğinde Gökşin'e, "Oh, nihayet bitti bu iş, rahat ettim." diye yazan ben değilmişim gibi, Ali'nin el yazısıyla yazılmış zarfı gördüğüm an suratıma kocaman bir gülümseme yayılmıştı. Vefakar dostun geri dönüşü. Nihayet. Aşk ile dostluğu ayrı kutulara koymanın bir bedeli olacaktı elbet. Aşkı ve dostluğu bir türlü birbirinin içinde eritemediğim için mi aşklarımı dostluklara, dostluklarımı aşka dönüştüremedim ben. Sadece kızların gittiği bir lisede okumaktan veya aşırı korumacı ailemin erkek çocuklarla arkadaşlığı mı, sıkı takibinden kaynaklanan bir davranış mıydı bilemeyeceğim ama nişanlıyken dahi aşık olmak ayıp bir duyguymuş gibi mahcubiyet duyardım, hislerimi dile getiremezdim. 12 Mart 1957. Gökşinci, sizleri hep düşünüyorum. Sana kırıldığımı sanma kardeşim. Kendi hayatımı yaşamaya çalıştığım şu günlerde kalemim pek öksüz kaldı. Ufacık çocuklar gibi yaşadım bir dostluk başlangıcını. Yazdıklarıma bakılırsa aşkımı dahi illa dostluğa dönüştürmeye çabalıyormuşum. Ve beğendiğim insan da çocuklaştı. Ağır hayat yükü ve yorgunluğuna rağmen cumartesi günü 401. Bizim sınıfın ikinci Türkan'ına hep lisedeki okul numarasıyla hitap ettik. Özden o ve ben tatlı neşeli saatler geçirdik. Aklımdan çıkmıyor. Koskoca bir doktorun bizimle birlikte fal bakıp aptalca şakalar yapması, bol bol gülmesi hayli enteresandı. Ben de öyle geveze oldum ki her gün 401'e ve annemle Turhan'a bir bir anlatıyorum olanı biteni. Fakat bu gündelik ıvır zıvırı sana yazmak saçma olacak. Yalnız şunu bil, onu tanımanı çok isterdim. Bir hafta sonrası mektubuysa şöyle: Gökşin, ben de yazmak isterdim şu günleri ayrıntılarıyla ama olmuyor. Kağıda dökülemiyor duygular tam manasıyla. Bir başkası: yazılamayan şeylerle doluyum. Ve kısacık notların, sonu getirilmemiş cümlelerin acısını çıkarmak istercesine içimi şarıl şarıl dökebildiğim ilk uzun mektup. Nihayet. 29 Mart 1957. Gökşinci, nihayet sana yazabilecek zamanı bulabildim galiba. Büyük kantinde, köşe masada, kahve, nohut tabii, bekliyor, seni düşünüyorum. Bilirsin tez canlıyımdır. Senin gibi hadiseleri aylar sonra nakletmeye gönlüm varmaz. Hoş, bizim anlaşabilmemiz için kısa yazışmalar da yeter ama ben sana her şeyi satır satır nakletmek istiyorum. Biz büyük duygular, yüce aşklar bekleyen kişilerdik Gökçin. Oysa hadiseler öylesine kendiliğinden, öylesine tabii gelişiyor ki çırpınmak veya düşünmek için vakit kalmıyor. Bir bakıyorsun riske girmişsin bile. Aradığımın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdilik bulduğumla yetiniyor ve bu iki mefhumu birleştirmeye gayret ediyorum. En başta aradığım alabildiğine huzurdu şüphesiz. Karşılıklı güven ve hürmetti. Bunlar var hali hazırda. Dilim geleceğe varmıyor. Sükutu hayale uğrayabilmenin korkusuna, paniğine kapılmak istemiyorum. Karşımda yaşça benden 7, meslek hayatında 9 yıl büyük ve ileri birisi var. Bağlanma sebeplerimin en önemlisi bu galiba. Sen de tahmin edersin, yaş insanları, bilhassa erkekleri çocukluktan kurtaramasa bile neyi istediklerini bilmelerini sağlıyor. Akşam 18.20, vapur. Kalemimin mürekkebi kalmamış. Oysa böyle aralarda yazmayı çok severim bilirsin. Mektuplarımın çoğu derslerde, vapurlarda veya dişçide beklerken yazılmıştır ama yine de beni ifade ederler sana. Kendimden bahsediyordum değil mi? Tuhaf bir koyverme içindeyim. Her şeyi oluruna bıraktım, dinliyorum şimdilik. Dinlemek, beraber olmak, elini tutmak, birlikte duygulanmak hoşuma gidiyor. Eskiden mukabele edemezdim karşımdakilere. Mevcudiyetleri ve üzerime düşmeleri sıkar, kahrederdi beni. Şimdi yok bunlar. İkimiz de hayatı ve korumamız gereken erdemleri biliyoruz galiba. Gökşin, benim gibi meşakkatli bir mesleği seçen biri için ve elbette onun için de meslekten birisiyle hayat paylaşmak şart. Bunu sana dahi ifade edebileceğimi sanmıyorum. Ama bizim için eşlerimiz tarafından anlaşılmamak yıkımdır. Bu cümlenin altı çizilmiş sonradan, hangimizin boşanmasından sonra çizmiş Gökşin bu çizgiyi acaba? Hatırlarsan lisedeyken bana kocam doktor olursa kıskanırım demiştin. Bunu sen söylemiştin, sanki bugün olgunluk merhalesinin en üst noktasında sayılırsın. Bir de vasat bir kadını veya erkeği düşün. Manasız anlayışsızlıklarla bizim hayatımızı nasıl zehir edebilirler? Meslekten çok insan tanıyoruz. Gerçi pek üstünleriyle aşırı yakınlığımız olmuyor ama mevkini hazmedemeyenleri kolayca ayırt edebiliyoruz. Benim seçtiğim insanın karakteri ve insanlığı sapasağlam. Doktorluğu insanlığı ile birleşince de tabii üstünleşiyor. Haliç'in üzeri şu anda kıpkırmızı. Şahane bir grup var. İnşallah hava yarın güzel olur. Annesiyle babasını görmeye gideceğiz. Bilirsin Gökşin, etrafımızda parıldayan erdemler, üstünlükler ararız. Ben de hürmet edebileceğim, güvenebileceğim bir dost arıyordum. Tesadüf veya kader bizi karşılaştırdı. Önce o erişilmez gibi geldi bana. Daha doğrusu erişmek ihtimali korkuttu beni. Sonraları bunu da yadırgamamaya, yakınlığımızın döküldüğü bu yeni yolda da fevkaladelikler bulmaya gayret ettim. Şimdi iki cepheli bir hayatımız var. Böyle oluşu bizi ve günlerimizi monotonluktan kurtarıyor. Sabahları o hoca bense ciddi ve dikkatli talebesi. Zaten her şey böyle başladı, onu bu şartlarda tanıdım. Öyle tatlı oluyor ki bu durum. Tamamen şartlara tabi oluyorum. Odasına kapıyı vurup giriyorum ve bir gün evvel akşam üzeri el ele denizi seyredip istikbale dair hayaller kurduğumuza inanamıyorum adeta. 4. ayrımın sonu, sayfa 71.